Ayrım 43.
Onun azıyla içkisini böyle boynundan sallandırdığını eskiden de bilirdim. Matarayı dudaklarına dayayıp içkisinden ateş gibi yakıcı bir yudum aldı. Yalazı yüzüne vuran sert içkinin kokusu benim burnuma dek geldi. Köpek seni diyerek Orlik yere kollarını kavuşturdu. Baba Orlik'in sana söyleyecek bir çift lafı var. Ablan olacak o şirretin canına kıyan da sensin. O daha dili dolanarak boğuk sesle söylediği bu sözleri bitirmeden benim beynim gene akıl almaz bir hızla ablamın uğradığı saldırıya dönmüş, hastalığıyla ölümünü tüketip bitirmişti bile. Sendin alçak dedim. Orlik tüfeği kaptı, dipçiyi havada bana doğru sallayarak senin yüzünden oldu diyorum sana, hepsi senin yüzünden dedi. Bu gece seni nasıl arkadan bastırdım, ona da arkadan saldırdım, gördüm hesabını. Öldü sandıydım. Yakınımızda böyle bir kireç ocağı filan olaydı bu geceki gibi bir danah dirilirdi Cadalos. Ama ne dersen de baba Orlik değildi bu işi yapan sendin. Yüz gören, kayırılan sendin çünkü. Hor kullanılan, ezilen de Orlik'ti. Baba Orlik hor tutulup ezilecek ha. İşte ettiğini şimdi buluyorsun. Suçlu sendin. Cezanı şimdi çekiyorsun işte. İçkiyi ağzına dikti gene. Daha da kudurmuş gibi oldu. İçkisinin iyice azalmış olduğunu matarayı kaldırışından anlamıştım. Beni öldürebilecek kerteye gelebilmek için öfkesini alkolle beslediğini açıkça görebiliyordum. Mataranın içindeki her damla benim canımdan bir damlaydı. Bunu da açıkça biliyordum. Demin dışarıda başıma gelecekleri haber vermek istercesine kendi hortlağımmışçasına üzerime yürüyen o sinsi dumanları düşündüm. Ben de bu dumanlara karışıp gittiğim zaman Orlik'in tıpkı ablamı yaraladığı zamanki gibi davranacağından hiç kuşkum yoktu. Koşarak kasabaya dönecek, birahanelerde bira içerek duvar diplerinde siftinerek kendini herkese gösterecekti. Beynim hep o aşırı hızla işleyerek onu kasabaya değin izledi. Bulunduğu sokağın görüntüsünü verdi, sonra o ışıklı yaşam dolu sokaklarla bu ıssız batakları, beni de emip sindirmiş olarak batakların üstünde sürünen dumanları kıyasladı, aradaki zıtlığı vurguladı. Orlik daha 10-15 sözcük söyleyinceye değin benim beynim yalnız upuzun yılları özetlemekle kalmıyordu. Onun sözlerini saz sözcük olarak vereceği yerde resimler, görüntüler biçiminde sunuyordu bana. Beynimin bir garip heyecanla fırıl fırıl döndüğü şu durumda neyi, kimi düşünsem hemen gözümün önünde beliriveriyordu. Bu görüntülerin canlılığı anlatılamaz. Oysa bir yandan da tüm dikkatimi onun, Orlik'in üstünde öyle bir toplamıştım ki. Karşınızda saldırıya hazırlanan bir kaplan olsa tüm dikkatinizi ona vermez misiniz? Kirpiğini oynatsa açıkça görebiliyordum. İkinci yudumunu içtikten sonra oturduğu sıradan kalktı, masayı kıyıya itti. Şamdanı aldı, o kana bulanmış elini siper ederek ışığı yüzüme tuttu. Yine pis pis sırıtarak karşıma geçip yüzüme baktı. Köpek, bir şey daha deyivereyim sana. O gece merdiven dibinde gördüğün de baba Orlik'ti. Söndürülmüş lambalarıyla merdiven gözümün önünde canlandı. Kalın kalın trabzan parmaklıklarının bekçinin feneriyle duvara vuran gölgelerini gördüm. Bir daha hiç görmeyecek olduğum pansiyonun odalarını gördüm gene. Kapıları gördüm. Kimi kapalı, kimi aralık, ortalıktaki eşyalar. Ne mi arıyordu baba Orlik orada? Sana daha söyleyeceklerim var köpek. Seninle o şirret ablan yakamı bırakmadınız bir türlü. Buralarda ekmeğimi şöyle kolay yanından kazanamaz ettiniz. Ayağımı kestiniz buralardan. Ben de kendime yeni arkadaşlar buldum. Yeni efendiler. Bunların kimileri benim mektuplarımı yazıyorlar. Canım mektup yazmak istediği zaman. Anlarsın ya köpek. Senin gibi sümsük değil onlar. Ellerinden 40 türlü yazı yazmak gelir. Bir tanecik değil. Ablanın cenazesine geldin geleli kafama sıkı konmuştum. Senin canını alacağım diye. Ama seni tek başına kıstırmanın yolunu bulamamıştım bir türlü. Bu yüzden her yaptıklarını, girdilerini çıktıklarını kollamaya başladım. Er geç ne yapıp edip geberteceğim onu diyordu baba Orlik. Ama bir de ne göreyim seni ararken amcam Provis'i de bulmayayım mı? Değirmen iskelesi, Chinks Basin, Old Green Copper Rope Walk açık seçik canlanıverdi gözlerimin önünde. Odasında bekleyen Provis, işaretleşmemize bir daha hiç yaramayacak olan o perde, şirin güzel Clara, o iyi yürekli anaç ev sahibi, sırt üstü yatıp duran Barley baba. Hepsi de ömrümün tükenmek üzere olan o hızlı akıntısına kapılmışçasına gözlerimin önünden kayıp geçtiler birer birer. Amcasını sevsinler. Ulan köpek, ben seni Gargari'nin evinden biri bilirim be. Bacak kadar bir sıçandın o zaman. İstesem tek elimle sıkabilirdim boğazını. Kaç pazar günü senin ağaçlar altında aylak aylak gezdiğini gördükçe içimden geçmez değildi boğazını sıkıvermek. Ama daha amca mamca edinmemiştin o günlerde. Ne gezer? Derken baba Orlik senin o sevgili Provis amcanın pranga kaçağı olduğunu duyunca yıllar öncesi nahşu bataklarda bulup sakladığı demirden köstüğü düşündü. Anlarsın ya. Eğil zincirinden kesilip kopartılmış bir köstekti bu. Baba Orlik onu alıp saklamış, günün birinde ablanın kafasına indirmişti sığır gebertircesine. Nasıl ki seni de sığır gebertircesine gebertmeye yeminin varsa. Ha? Baba Orlik bu demirin Provis amcanın bacağından kopartılmış olacağını şıpbadanak biliverdi. Sonra anlarsın ya hayvan, anlıyorsun ha? Yırtıcı bir alayla dolu olan bu konuşması sırasında Şamdan'ı yüzüme öyle bir yanaştırmıştı ki alevden kaçınmak için başımı çevirdim. Orlik Şamdan'ı yüzüme gene yaklaştırarak ha ha ha diye bir kahkaha kopardı. Ateşten korkarsın değil mi küçük beyim? Yangında yanan ateşten korkar elbet. Bak nasıl biliyor baba Orlik senin yangında yandığını, nasıl biliyor senin Provis amcanı kaçıracağını. Yamandır Orlik baba. Sen onunla baş edebilir misin Zebidi? Senin bu gece buraya tıpış tıpış geleceğini de biliyordum. Şimdi sana bir şey daha söyleyeceğim köpek. Sonuncusu bu. Orlik baba nasıl senin hakkından gelebilirse Provis amcanın hakkından gelebilecekler de var. Sevgili yeğeni ortadan yok olunca arayanlar tek bir kemiğini, bir tel saçını bile bulamadıkları zaman Provis amca bu kişilerden sakınsın kendini. Abel McWitch'in. Evet adını da biliyorum. Sağ olarak burada kendileriyle aynı memlekette bulunmasını istemeyenler var. Öte yandayken bile sıkı sıkıya kollar gözaltında bulundururlardı onu. Gizlice çıkıp gelir de herkesi tehlikeye salar diye. 40 türlü yazı yazabilenler bu adamlardır belki de. Senin gibi topu topu tek tür yazısı olan sümsüklere benzemez onlar. Ey Abel McWitch diye yazacaklar belki de. Ey McWitch, Campisan'dan uzak dur yoksa dar ağacını boylarsın ha? Şamdan'ı gene bana yaklaştırdı. Gözlerim kamaştı bir an. Yüzümle saçlarım dağılanacak sandım. Sonra o geniş güçlü sırtını bana dönerek Şamdan'ı masa üstüne bıraktı. O yeniden bana dönünceye kadar ben içimden bir dua okumuş, Joe ile, Biddy ile, Herbert'la kavuşup konuşmuştum. Masayla karşı duvar arasında birkaç metre bir açıklık vardı. Orlik şimdi omuzlarını kısmış, ayaklarını sürüyerek burada bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyordu. Kollarını gevşetip yana sarkıtmış, yiyecek gibi bana bakarken o büyük bedensel gücü her zamankinden daha belirgin duruyor, daha göz dolduruyordu. Beynimin delice bir hızla işlemesine karşın, düşüncelerimin yerini tutarak gözlerimin önünden kayıp geçen görüntülerin inanılmaz etkisine karşın, gene de şunu açıkça anlayabiliyordum ki, adam beni birkaç dakika içinde ortadan kaldırmaya kararlı olmasa, bu söylediklerinin hiçbirini söylemezdi. Derken zınk diye durdu. Matarasının mantardan tıpasını çıkardı, attı. Mantar hafifti ama kurşun düşer gibi düştüğünü duydum. Orlik matarayı santim santim kaldırarak ağırdan içiyor, artık benden yana hiç bakmıyordu. İçkinin en son birkaç damlasını avucuna dökerek yalayıp bitirdi. O zaman birden patlak veren bir şiddet sabırsızlığıyla ağza alınmaz sövgüler savurarak matarayı yere atıp eğildi. Elinde uzun saplı bir çekiç gördüm. Taş ocaklarında çalışan işçilerin çekiçlerinden. Vermiş olduğum karardan bu durumda bile caymadım. Orlik'e bir kez bile yalvarmadan soluğum çıktığınca haykırmaya, var gücümle çırpınmaya başladım. Yalnızca kafamda bacaklarımı oynatıyordum. Gene de o zamana kadar kendim de bilmediğim bir güçle karşı koydum Orlik'e. Aynı dakikada bağırışıma karşılık veren bağırışlar duydum, karaltılar gördüm. Kapıdan içeriye bir ışık parıltısı süzüldü, sesler yükseldi, bir kargaşa koptu. Derken Orlik'in cebelleşen bir insan yığınının arasından sudan çıkarcasına silkinip sıyrıldığını, bir sıçrayışta masanın üstünden atlayıp kapıdan dışarı koşarak karanlıklara karıştığını gördüm. Bundan sonrasını bir süre için anımsayamıyorum. Kendime geldiğimde gene o kulübede yerde yatmaktaydım. Bağlarım çözülmüş, başım birilerinin kucağındaydı. Bakışlarım o yerli tavan merdivenine dikiliydi. Daha gözlerimi açmadan görmüştüm bunu. Ama birden merdivenle arama bir yüz girdi. Terzi Trabb'ın çırağının yüzü hem de. Terzi Trabb'ın çırağı aklı başında ciddi bir sesle ''Bir şey olmamış sanırım'' dedi. ''Ama şu renginin solukluğuna bakar mısınız?'' Bunun üzerine kucağında yattığım kişi eğilip yüzüme baktı. Ben de onu tanıdım. ''Herbert, güzel tanrım.'' ''Yavaş'' dedi Herbert, usul usul. ''Kuzum Handel'cim, sakın çok heyecanlanma.'' Bana doğru eğilen başka bir yüz daha görerek ''Dostumuz Startup da buradaymış'' diye hafifçe bağırdım. Herbert, onun bize hangi işte yardım edeceğini düşün de ona göre yavaş ol dedi. Yapacağımız işin sözü geçince yerimden sıçrayıvermiştim ama kolum öyle bir zonkladı ki gene yığılıp kaldım. Geç kalmadık değil mi Herbert? Hangi gece bu? Kaç zamandır buradayım ben? Uzun zamandır burada yatıyormuşum gibi garip, derin bir kaygı vardı içimde. Bir gün bir gece, belki iki gün iki gece, belki de daha uzun. Geç kalmış değiliz Handel. Bu gece pazartesi gecesi. Çok şükür. Herbert, dinlenecek bütün gün var önünde dedi. Yarın daha salı. Zavallı Handel'cığım, nasıl da inleyip duruyorsun? Neren acıyor? Ayağa kalkabilecek misin? Evet, evet, yürürüm de diye yanıtladım. Yalnız şu yaralı kolum çok kötü zonkluyor. Başka bir şeyciğim yok. Gömleğimin yenini yırtıp kolumu açtılar, ellerinden geleni yaptılar. Sol kolum korkunç biçimde şişip kızarmıştı. Dokundukları zaman aklım başımdan gidiyordu. Gene de onlar mendillerini yırtarak temiz sargı hazırladılar. Kolu yeniden askıya aldılar. Kasabaya gittiğimizde serinletici bir merhem bulup sürecektik. Biraz sonra o bomboş karanlık bekçi kulübesinin kapısını kapamış, taş ocağından geçerek kasabanın yolunu tutmuştuk. Trabın çırağı, ki yaşından büyük gösteren boylu boslu bir delikanlı olup çıkmıştı, elinde fenerle önümüz sıra ilerlemekteydi. Biraz önce kapıdan içeri daldığını gördüğüm ışık bu fenerdi işte. Son olarak gökyüzüne baktığımdan bu yana aşağı yukarı 2 saat geçmiş, ay adam akıllı yükselmiş olduğundan havadaki yağmura karşın ortalık şimdi çok daha aydınlıktı. Kireç ocağının solgun dumanlarını geride bıraktığımız zaman yine bir dua okudum içimden. Bu keski bir şükran duasıydı. Nasıl olup da böyle son dakikada imdadıma yetiştiğini anlatsın diye Herbert'a yalvarıp duruyordum. Herbert önceleri beni heyecanlandırmamak için sessiz kalmakta direnmişti. Şimdi yolda yürürken anlatmaya başladı. Meğer posta arabasına yetişeceğim diye telaşımdan o gizemli mektubu evde düşürmüşüm. Herbert da ben çıktıktan az sonra yolda rastladığı Startop'la birlikte eve dönünce mektubu bulmuş. Mektubun üslubu tedirgin etmiş onu. Hele bu mektupla benim kendisine bıraktığım not arasındaki tutarsızlık tedirginliğini daha da artırmış. Bu konuyu düşünüp taşındıkça içi rahatlayacağı yerde daha da kaygılandığından 15-20 dakika sonra bir dahaki arabanın ne zaman kalktığını öğrenmek amacıyla durağın yolunu tutmuş, Startop da onunla birlikte gelmeye gönüllü çıkmış. O günkü son arabanın kalkmış olduğunu öğrenince Herbert bakmış, içindeki tedirginlik korkuya dönüşüyor, özel araba tutup peşimden gelmeye karar vermiş. Böylece Startop'la birlikte Mavi Dom'un sanına inmişler. Burada beni ya da benden bir haber bulacaklarından hiç kuşkuları yokmuş. Hiçbirini bulamayınca Miss Havisham'lara gitmişler, ondan sonra da izimi yitirmişler. Bunun üzerine Han'a dönmüşler. Benim öteki Han'da kendi yaşam öykümü dinlediğim sıralarda olsa gerekti bu. Han'da hafif bir şeyler yiyip içtikten sonra kendilerine bataklarda yol gösterebilecek birini sormuşlar. Han avlusunun kemeri altında vakit öldüren kasabalıların arasında Terzi Trab'ın çırağı da varmış. Zaten eskiden beri nerede işi yoksa illa orada bulunan bu delikanlı benim Miss Havisham'ın kapısından ayrılıp öbür hana doğru gittiğimi görmüşmüş. Böylece bizimkilere yol göstermeyi üzerine almış. Hep birlikte kanal bekçisinin kulübesine yollanmışlar. Ama benim tersime onlar kasabanın içinden geçerek bataklıkları açılan yolu seçmişler. Yolda yürürken Herbert mektubu yazanların belki de beni buraya provise yardımı dokunacak hayırlı bir iş için çağırmış olabileceklerini, eğer öyleyse damdan düşercesine araya girmenin kötü sonuç verebileceğini düşünerek kılavuzla Startop'u taş ocağının başında bırakmış, tek başına ilerlemiş. İçeride işlerin yolunda gidip gitmediğini anlayabilmek için kulübenin çevresinde 3-5 kez sessizce dolanmış. Kalın kaba bir sesin anlaşılmaz konuşmaları dışında, ki beynimin fıldır fıldır işlediği sıraydı bu, hiçbir şey duymadığından Herbert benim belki de içeride bile olmadığımı düşünmeye başlamışmış ki birden haykırmışım. O da haykırarak içeri dalmış, öbürleri ise onun hemen ardından yetişmişler. Ben de kulübenin içinde başımdan geçenleri anlattığım zaman Herbert, saatin geç olmasına bakmaksızın hemen kasabadaki sorgu yargıcını arayıp bularak Orlick'in peşine düşmemizi önerdi. Ne var ki ben bunu daha önceden de düşünmüş ama böyle bir yöntemin bizi burada alıkoyarak, daha sonra da yeniden gelmemizi gerektirerek Provis'in kaçıp kurtulma umudunu yok edebileceği sonucuna varmıştım. Bu tehlike yadsınamazdı. Biz de Orlick'in peşine düşmeyi bu yüzden şimdilik erteledik. Şu durumda Terzi Trab'ın çırağına karşı olayı hafife almaya karar verdik. Kendi girişiminin beni kireç ocağına atılmaktan kurtarmış olduğunu öğrenseydi bu delikanlı yaptığına pişman olurdu sanıyorum. Kötü yürekli, hain bir çocuk değildi gerçi ama kabına sığamayan bir canlılıkla fıkır fıkır kaynayan, her ne pahasına olursa olsun değişiklik, heyecan isteyen bir yaratılıştaydı. Ayrılacağımız zaman eline 2 altın sıkıştırdım ki bunlar ona yeterli göründü sanıyorum. Sonra da ona eski geçimsizliklerimizden ötürü pişmanlık duyduğumu söyledim ki bunun da ona vız gelip tırıs gittiğine inanıyorum. Çarşambaya şunun şurasında çok az zaman kalmış olduğundan hemen o gece üçümüz özel bir araba kiralayıp Londra'ya dönmeye karar verdik. Başımızdan geçenlerin dedikodusu bütün kasabaya yayılmazdan önce uzaklaşmamız da iyi olurdu. Herbert yanıklarım için koca bir şişe ilaç aldı. Yol boyunca ilacı koluma damlattırarak araba sarsıntısının verdiği acıya zar zor dayanabildim. Temple'a vardığımızda gün ışımıştı. Hemen yattım. O günü hep yatakta geçirdim. Yattığım yerden düşünürken hastalanıp kalarak yarın bir işe yaramamak korkusu öylesine bir karabasan olup çıkmıştı ki aklımı kaçırmadığıma şaşıyorum. Geçirmiş olduğum onca bedensel ve ruhsal sıkıntıdan sonra delirmek işten bile değildi ya. Ertesi günkü tasarının düşüncesi sinirlerimi anlatılmaz derecede germişti. Öyle kaygılı bir sabırsızlıkla beklenen bir gündü ki bu. Öyle önemli sonuçlara gebe, gene de işte gelip çattığı halde bu sonuçlar akıl gözünün işleyemeyeceği kadar kalın bir bilinmezlik perdesinin altında gizdi. Provis'le o gün hiç haberleşmememiz gerektiği en tartışılmaz bir güvenlik önlemiydi. Ama bunu bilmek bile içimdeki tedirginliği artırıyordu. Çıt olsa, dışarıda bir ayak yürüse, Provis'in ele geçtiğini, bunu bana haber vermeye geldiklerini sanarak irkiliyordum. Onun gerçekten ele geçtiğine inandırmıştım kendimi. Duygularımın sıradan bir korku, ileriye ilişkin bir kaygı olmadığına, onun ele geçtiğine, benimse bunu gizemli bir yoldan kesinlikle bildiğime inanıyordum. İlerleyen saatler beklediğim kötü haberi getirmediği halde gün kavuşur karanlık çökerken ertesi sabah hasta yatağımdan kalkamamak korkusu beni iyice bastı. Hem kolum hem de başım ateşler içinde zonklayıp duruyordu. Arada kendimden geçmeye başladığımı algılayınca bunu engellemek için yüksek sayılar saymaya, ezbere bildiğim şiir ve edebiyat parçalarını içimden okumaya başladım. Kafam öylesine yorgundu ki arada kaçamaklar yapıyordu. Birkaç dakika uyuklayıp her şeyi unutuyordum böyle zamanlarda. Sonra sıçrayarak uyanıyor ve içimden oldu işte, ateş baygınlık yapmaya başladı diye paniğe kapılıyordum. O gün hiç kıpırdatmadılar beni. Kolumun sargılarını durmadan değiştirdiler. Hep serinletici şeyler içirip durdular. Ne zaman biraz dalsam hala o bekçi kulübesinde olduğumu, aradan çok zaman geçtiğini, Provis'i kurtarma fırsatının kaçtığını sanarak yüreğim ağzımda uyanıyordum. Gece yarısına doğru 24 saatten beri uyumakta olduğum, çarşambayı kaçırdığım korkusuyla yataktan kalkarak Herbert'in yanına gittim. O ateşli tedirgin durumumda giriştiğim son çılgınlık bu oldu. Çünkü bundan sonra deliksiz bir uykuya daldım. Kalktığımda çarşamba sabahıydı. Tan yeri ağarmaya başlamıştı. Köprülerin üstünde göz kırpan lambalar şimdiden sönükleşmiş, doğmak üzere olan güneş ufku bir yangın yeri gibi kızıla boyamıştı. Hala karanlık ve gizemli görünen ırmağın üzerindeki köprüler hava aydınlandıkça soğuk bir kurşun rengi almaktaydılar. Ancak gökteki yangından vuran ateş bu soğukluğu yer yer ısıtıp pembeleştiriyordu. Dört bir yanda kümelenen çatıları, gökyüzünün olağanüstü duruluğunu delip geçen kulelerle direkleri seyrettiğim sırada güneş doğdu. Irmağın üstünden bir peçe kalkmış gibi oldu. Suların üzerine binlerce kıvılcım saçıldı. Benim üzerimden de ağır bir örtü sıyrılmışçasına iyileşmiş, güçlenmişim gibi bir duyguya kapıldım birden. Herbert kendi karyolasında, eski okul arkadaşımız da kanepenin üstünde uyumaktaydılar. Kendi kendime giyinemezdim ama hala sönmemiş olan ateşi besledim. Arkadaşlarım kalkınca içsinler diye kahve yaptım. Bir süre sonra onlar da dinlenmiş, dipdiri bir durumda uyandılar. Keskin, temiz sabah havası girebilsin diye pencereyi açtık. Hala bizden yana akmakta olan sulara baktık. "Hey, değirmen iskelesindeki!" diye Herbert neşeyle seslendi. "Saat 9'u vurduğu zaman hazır ol. Yolumuzu gözle. Geliyoruz." 54. Hani Mart ayında kimi günler vardır. Güneş sıcak parlar, rüzgar soğuk eser. İşte böyle. Güneşte yaz, gölgede güz olan günlerden biriydi. Sırtımıza gemici hırkaları giymiştik. Benim elimde bir de torba vardı. Tüm dünya mallarımın arasından yalnızca bu torbaya sığabilecek olan en vazgeçilmez birkaç parça seçip almıştım. Nereye gidiyordum, neler yapacaktım, geri dönecek miydim bir daha? Yanıtını bilemediğim sorular. Zaten kafamı bunlarla yormak da istemiyordum. Bütün düşüncelerim Provis'in esenliği üzerinde yoğunlaşmıştı. Yalnız dışarı çıkarken kapıda durup arkama baktım, bu evi bir daha görüp göremeyeceğimi, görürsem koşulların kim bilir ne yönde değişmiş olacağını bir an için düşündüm, hepsi bu. Temple rıhtım merdivenine doğru ağır ağır yürüdük. Kayağa binip binmemekte kararsızmışız gibi bir süre oyalandık. Aslında teknenin her yönden hazır olmasını özellikle sağlamıştık elbet. Yaptığımız ufak kararsızlık numarasının tek seyircileri bizim rıhtım merdiveninde yaşayan neredeyse birer su yaratığına dönüşmüş 2-3 kişiydi. Sonunda kayağa binip halatı çözdük. Herbert küreye geçti, ben dümene. Saat 8:30'du. Suların en yüksek olduğu sıra. Tasarımız şöyleydi. Sular 9'da çekilmeye başlayacak, öğleden sonra saat 3'e dek akıntı bizden yana olacaktı. Ama biz sular döndükten sonra da akıntıya karşı kürek çekerek yolculuğumuzu karanlığa değin sürdürecektik. Karanlık basmazdan önce Gravesend'i geçmiş ırmağın Kent'le Essex arasında uzanan geniş tenha bölümlerine varmış olacaktık. Buralarda su kenarındaki evler tek tük ve aralıklıdır. Oraya buraya serpiştirmiş birkaç ücra han vardır kıyıda. Bunlardan birini gözümüze kestirip yanaşır, orada sabahlayabilirdik. Hamburg'a giden gemiyle Rotterdam'a giden gemi Londra'dan perşembe sabahı saat 9 sıralarında kalkıyorlardı. Bulunduğumuz yere göre onların ne zaman geçeceklerini hesaplayabilirdik. Böylece ilk gelen geminin yoluna çıkıp seslenecektik. Herhangi bir nedenle bizi almazsa elimizde ikinci bir fırsatımız kalmış olacaktı. Gemilerden ikisini de ayırt edici yönlerini iyice ezberlemiştik. Tasarımızı en sonunda gerçekleştirme yoluna koymak beni öylesine hafifletmişti ki birkaç saat önce nasıl bir durumda olduğuma inanabilmekte zorluk çekiyordum. Sabahın tertemiz diri havası, güneş ışığı, su üzerindeki teknelerin gidiş gelişleri, ırmağın bizi gideceğimiz yere ulaştırmak, işimizi kolaylaştırıp bize yürek ve heves vermek istercesine bizden yana akışı içimi yepyeni bir umutla doldurup tazeliyordu. Kayıkta pek işe yaramadığıma üzülüyordum. Ne var ki Herbert'la Startop'tan daha iyi iki kürekçi az bulunurdu. Akşama değin hızlarını hiç aksatmadılar. O dönemde Thames ırmağının üstündeki buharlı tekneler şimdikinden çok daha az, kürekle çekilenlerse şimdikinden daha çok sayıdaydı. Saat erken olmakla birlikte suların üstü çifte kürekli kayıklarla kaynaşıyor, birçok mavnanın akıntıdan yararlandığı görülüyordu. Köprülerin arasında üstü açık teknelerle gidip gelmek daha kolay, daha olağandı o günlerde. Bu yüzden biz de şimdi türlü türlü teknelerin arasından hızla sıyrılıp yol alıyorduk. Eski Londra Köprüsü'nü, rıhtımında istiridye kayıkları sallanan eski Billingsgate pazarını, White Tower Kulesi'yle Traitor's Gate kapısını çok geçmeden gerilerde bırakmış nakliye iskelelerinin arasından geçmekteydik. Burada Light, Aberdeen, Glasgow çıkışlı buhar gemileri yük alıp yük boşaltıyorlardı. Diplerinden geçerken dev boyunda gözüktüler gözümüze. Sayısız kömür şilepleri de vardı burada. Hamallar dizi dizi güvertelere inip çıkıyor. Tartıların ağırlıklarıyla kefeleri sallanarak yükselip alçalıyor. Tartılan kömürler tangır tungur geminin yanlarından aşağıya sudaki mavnalara boşaltılıyordu. Yarın sabah Rotterdam'a kalkacak olan buharlı gemi buradaki rıhtımdaydı. Yanından geçerken alıcı gözle süzdük. Yarın sabah Hamburg'a kalkacak olan buhar gemisini de burnunun dibinden sıyırıp geçtik. İşte şimdi teknenin kıçında oturmuş olduğum yerden değirmen iskelesini, rıhtım merdivenlerini görebiliyordum ve yüreğim delice çarpmaya başlamıştı. Herbert orada mı diye sordu. Yok daha. Güzel, bizi görmeden dışarıya çıkmayacaktı. İşaretini görebiliyor musun? Pencereyi pek iyi göremiyorum ama. Dur bakayım. Evet, şimdi gördüm. İşte şimdi kendisi de çıktı. Küreklerin ikisini birden alın. Yavaş gel Herbert, siga çek. İskele merdivenine bir an için hafifçe dokunduk, yolcumuzu aldık, gene yola koyulduk. Provis'in üzerinde bir gemici pelerini, elinde kara çuvaldan bir torba vardı. Kendi elimle giydirsem, ırmaktaki kılavuz kaptanlara bundan daha çok benzetemezdim onu. Yerine otururken kolunu omzuma dolayarak, ''Oğlum benim'' dedi. ''İyilik bilir, insan oğlum benim. İyi başardım bunu.'' ''Sağ olasın evladım, var olasın.'' Yine nakliye iskelelerinin arasından girip çıktık. Paslı zincir parçalarına, lifleri kokmuş halatlarla palamarlara, suda inip kalkan babalara, yüzen kırık sepetlere, tahta, talaş kırıntılarına, çirkefleşmiş kömür tozlarına çarpmamaya çalışarak bir o yana bir bu yana kayaraktan yol alıyorduk. John of Sunderland gemisinin önündeki kabartmanın tam altından geçtik. Kabartmadaki John, daha nice canlar gibi esen yerlere nutuk atmaktaydı. Bessie of Yarmouth'un burnundaki kabartma Bessie'nin resmi görünüşlü sımsıkı bir göğsü, yüzünden 4-5 santim dışarı fırlamış yumru biçiminde gözleri vardı. Bir o yana kayıyorduk, bir bu yana. Tersane avlularında çekişler vuruluyor, testerelerle keresteler bölünüyor, şangırtılı makinelerle bilinmedik işler yapılıyor, bucurgatlar işliyor, gemiler denize açılıyor, küpeştelerden sarkmış deniz adamları yük tarakalarındakilerle sövgüler değiş tokuş ediyorlardı. Bir o yana, bir bu yana kayarak sonunda açıklık tenha sulara çıktık. Provisi iskeleden aldığımız zamandan bu yana bir izleyenimiz var mı diye sakınarak dört bir yanıma göz atıp durmuştum. Görünürde bizi izlediğinden, gözetlediğinden kuşkulanabileceğimiz hiçbir tekne yoktu. Peşimize herhangi bir teknenin takıldığını görseydim hemen kıyıya yanaşarak onun yolunda gitmeye ya da elini belli etmeye zorlayacaktım. Gel gelelim hiçbir şey olmadı. Engelsiz, takıntısız yol alıyorduk. Omzumdaki gemici pelerini dediğim gibi Provis'i ırmak yaşantısının doğal bir parçası yapıp çıkmıştı. Tuhaftır ki ama bunu belki de geçirmiş olduğu sefil yaşama yorabiliriz. İçimizde en heyecansız olan oydu. Yok, vurdum duymaz değildi. Çünkü bana beyefendi oğlumun Yadeller'deki en tantanalı beyefendi olacağı günleri de görme umudunu açıklamıştı. Yazgısına boyun eğmek, edilgen kalmak eğiliminde olmamakla birlikte tehlikeyi yarı yoldan karşılamak gibi bir huyu da olmadığını anlıyordum. Tehlikeyle karşılaştığı zaman gereğine bakıyordu ama önceden kuruntu edip canını üzmüyordu.